Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bu haftada programımızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, sağ olun.
Evet hocam, yine önemli gündem başlıklarını bu haftada sizinle birlikte müzakere edeceğiz. Öncelikle tabii dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündeminde olan ya da öyle olduğunu düşündüğümüz en azından Gazze'ye yönelik hareket eden bir insanlık, bir vicdan hareketi vardı. Bir sumut filosu, kararlılık filosu Gazze'ye ulaşmak için yola çıktı. Ama yine terör devleti İsrail'in uluslararası sularda saldırısına, korsanlığına uğradı, haydutluğuna uğradı ve yaklaşık 400 kişi alıkonuldu, kaçırıldı, işkenceye tabi tutuldu, kötü davranışa, kötü muameleye tabi tutuldu. Bu sefer işin garip tarafı bu işkence anları bir video aracılığıyla dünyaya da servis edildi ve dünyanın da tepkisini çekti. İtalya, Fransa, İspanya, terör devleti İsrail'e özür talebinde bulundu vatandaşlarına yönelik, sumut filosundaki aktivistlere yönelik bu kötü muameleden dolayı. Hatta büyükelçileri bakanlığa çağırdı, nota verdiler. Kısmen dünyanın gündemine girmiş oldu gene Gazze. İran, ABD-İsrail savaşının gölgesinde kalmıştı ama Gazze'yi yeniden gündeme taşıdı sumut filosu aktivistleri. Dün itibarıyla Türkiye'ye getirildi hem Türkiye vatandaşları hem de üçüncü ülke vatandaşları. Ve buradan da mesajlarını verdiler. Şimdi bu sumut filosuna ve terör devleti İsrail'in bu korsanlığına, haydutluğuna dair sizin değerlendirmelerinizi alalım. Dünya bu konuda sizce yeterli tepki gösterebiliyor mu? Sumut filosuna arka çıkabiliyor mu?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Sumut filosundaki aktivistlerin Gazze'ye yönelik teşebbüslerinde, yani biz tahmin ediyorduk ki muhtemelen zaten Gazze açıklarına varmadan İsrail bu operasyonu yapacaktır ki açık deniz sularında hukuksuz bir şekilde yapıyor ve yakalanan, derdest edilen ve hapishanede sorgulanan aktivistlere uygulanan o insanlık dışı muameleler, o Ben Gvir türü
aşırı sağcı, ırkçı
bakanların yapmış olduğu, aslında onların kendi sapkın inanç sistemlerine göre, yani biz efendiyiz, buraların sahibiyiz, yani siz de koyumsunuz anlamında onu gündeme getiriyor. Ya onların normal karakteristiği. Fakat Netanyahu'nun dünyadan özür dilemek zorunda kalması hala bu küresel siyonizmin dünyada oluşturmuş olduğu bir PR var. Onun zedelenmemesi adına. Yoksa oradaki uygulanan işkenceden, zulümden zerre kadar onların çok da rahatsız olduğunu söylemiyor. Sadece imajlarının zedelenmesinden rahatsız oluyorlar. Yoksa yapılan işlerin insanlık dışı muamelelerinden değil. Bir diğer konu, sumut filosuna katılan aktivistler saygı değer insanlardır, saygın insanlardır. Yapmış olduğu eylemlere karşı tebrik etmek lazım ama onları ön plana geçirerek de, yani Gazze'yi unutmamak lazım. Yani sonuçta onlar da Gazze için gidiyor. Tabii. Ve o insanlar şu an bir şekilde evlerine döndü ama Gazze'de zulüm
devam ediyor.
Devam ediyor. Yani öznenin Gazze olduğunu ve oradaki zulmün devam ettiğini gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu insanlar sadece ona bir projeksiyon sunarak onların dünyanın dikkatini çekmeye çalışan insanlar bunlar. Bu nedenle yani zarfla mazrufu karıştırmamak gerekiyor. Bir de İsrail'in içerisinde şu anda erken seçim tamtamları çalmaya başladı ve İsrail kaynıyor. Burada da enteresan bir hadise var. Herodi Yahudileri var. Bunlara ultra ortodoks Yahudiler diyoruz. Bunlar enteresandır. Yani bize demokrat ülke falan, Ortadoğu'nun tek demokrasisi falan derler İsrail'e. Bu herhalde Yahudileri internet kullanmazlar, sosyal medya kullanmazlar, geleneksel kıyafet giyerler, erkekleri çalışmaz, hala o Tevrat üzerinde dini çalışmalarda bulunur, kadınlar ev işleriyle uğraşır ve enteresandır, bunlar askerlik de yapmıyorlar. Şu anda İsrail toplumu içerisinde o laik kesimle o Heradiler arasında bu askerlik yapmak konusunda büyük bir geleceğe yönelik de bir çatışma konusu var. Doğurganlıkları en yüksek olan kesim bunlar. Yani o tür seküler kesimde doğurganlık daha az. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yani şu İsrail saldırganlığını bir bıraksa, kendi içerisine dönmüş olsa, kendi içerisinde çok büyük handikapların olduğunu da bilmekte fayda var. Yani İsrail şu anda sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te, Lübnan'da, hatta ve hatta geçen şeylere yansıdı, medyaya yansıdı. Adamlar Irak'ın içerisinde çölde gizli korsan üs kurmuşlar. Yani İran'a, Türkiye'ye gelen füzelerin de muhtemelen oradan geldiği söyleniyor. Yani İsrail dediğiniz yapı böyle gayrimeşru bir devlet kisvesine bürünmüş terör yapısıdır yani.
Evet. Hocam tabii Sumut filosunun gayesi Gazze'ydi. Gazze'de neler yaşanıyor? Batı Şeria'da neler yaşanıyor? Hatta Mescid-i Aksa'da neler yaşanıyor? Buna da bir kez daha projeksiyonlarımızı tutalım. Çünkü zulüm devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'de insanlar katledilmeye devam ediyor. Batı Şeria'da daha geçen gün oradaki Filistinlilerin hayvanlarını çalmış Yahudi işgalciler. Yine evlere baskınlar düzenleniyor. Mescid-i Aksa'ya tecavüzler devam ediyor ve orada kendi dini ritüellerini gerçekleştirme hali devam ediyor maalesef. Buradan devam
yaklaşık
edelim.
Yaklaşık 20 yılı civarında bir süredir Gazze'de karadan, denizden, havadan abluka devam ediyor. O tüneller vasıtasıyla Mısır'dan bir böyle lojistik destek yapabiliyorlar idi. Sadece bu Mısır'da idam edilen, seçimle gelen ilk Mısır Devlet Başkanı Mursi zamanında birazcık Gazze Mısır'dan destek alabiliyordu. Bakın sadece 3 Ekim'de bu 7 Ekim saldırıları ve bu kaosun ortaya çıkmasıyla sanki Gazze'de abluka başlamış gibi bir algı var. Halbuki Gazze 20 yıldan beri böyle bir karadan, denizden, havadan abluka altında ve çok sınırlı yardımlarla açık hava hapishanesinde duruyorlar. Batı Şeria'da virüs gibi her yıl biraz daha yayılıyor İsrail ve Siyonist gaspçıların diyelim, yerleşimci diyorlar. Bunlar gaspçılar. Doğu Kudüs'te yani Kudüs şehrini görenler bilirler. Kudüs'ün batısında çok modern binalar, siteler inşa edilirken o Yahudi kesiminde, Müslüman kesimde bir çivi çakmasına bile izin verilmiyor. Yani siz binanızı yıkmış olsanız yerine inşasına müsaade edilmiyor. Evet. Yeni yerleşim sahası açılmıyor. Ve sürekli o bölgedeki insanlara da yıldırma politikası izleniyor. Yani İsrail'de, Gazze'de, Filistin'de durum bu maalesef.
Evet, maalesef. Devam edelim. Geçen hafta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantı vesilesiyle oradan mesajlarını verdi. Dijitalleşme ve yapay zeka konulu bir toplantıydı hocam, zirveydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin dönem başkanlığında siber güvenliğe dair adımlar atılacağını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı içinde ve bu konuyu konuşalım. Siber güvenliğin önemi nedir? Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'ın da orada bulunması dikkat çekiyordu. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini değerlendirmenizi isteyelim.
Evet, Gazpral'ın fikirde birlik, işte birlik ve bütün dilde birlik. Fikirleri doğrultusunda Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı ete kemiğe büründü son yıllarda. Evet. Bu Kazakistan'daki toplantıda da dijitalleşme konusu siz de az önce ifade ettiğiniz gibi gündeme getirildi. Şimdi geleceğin dünyasında artık yazılım var, dijitalleşme var ve artık otomasyon sistemi Yani insanın yapabileceği birçok şeyi robotlar yapıyor. Artık bundan sonra öğretmenin, avukatın, yani hukukçuların veyahut da o mütercimlerin yapacağı işleri yapay zeka yapıyor. Siz metni veriyorsunuz, anında size tercüme edip
seslendirmeyi de yapıyor. Veriyor,
seslendirmeyi yapıyor. Evet. İşte böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama velakin burada şartel kimin elinde olacak? Yani şu anda Çin'le Amerika kıyasıya bu konuda bir rekabet halindeyken, Türk dünyası, İslam dünyası burada sadece edilgen, onların ürettikleri içerikleri tüketen bir konumda mı olacağız? Yoksa biz bu yapay zekada yazılım olarak, yani tasarım olarak ve geleceğin dünyasında biz de varız diye hazırlık mı yapacağız konusu bugünden gündeme almamız gereken ve gelecekte en önemli başat konulardan biridir bu. Bu nedenle yani günümüz dünyasının geldiği noktayı anlatmak için bir örnek vereyim. Bundan 3-4 yıl önce Rusya-Ukrayna savaşında Rusya-Ukrayna işlerine kadar gittiğinde Ukrayna'da çok uluslu şirketler, çiftlikler kurmuşlar. Oraya son sistem traktörler falan getirmişler. Rusya'da ganimet olarak o traktörleri alıp götürüyor Rusya işlerine. Fakat adam uydudan çipe bir basıyor.
Kullanılamaz hale getiriyor
ve demir yığını haline geliyor. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle yani ki uçaktan, jetten bahsetmiyorum, traktörden bahsediyorum. Yani dolayısıyla geleceğin dünyası dijital sistemde siz o kumandanın kimin elinde olduğu önemlidir. Bu nedenle de yani bu konuya kafa yormamız, yatırım yapmamız ve kendi işimizi kendimiz göbeğimizi kendimiz kesmesi
gerekiyor. Bir de önemli noktalardan biri hocam, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği savunma konusunda da ortak adımların atılması şeklinde bir ifade vardı.
Elbette. Yani
Türk devletleri içinde.
Ekonomik olarak paranız yoksa, silahınız kendinize ait değilse, kendi içinizde de bir birlik beraberlik sağlayamamışsanız, yani o bağımsızlık sözde olan bağımsızlıktır. Evet. Bu nedenle işte biz bu gerek İslam dünyasında gerek Türk dünyasında iç cepheyi güçlendirme diyoruz. Aramızdaki ihtilaflı konuları çözmek ve ekonomik olarak başkalarına avuç açmadan kendi yağıyla kavrulabilmek ve kendi silahını üretebilmektir. Bu üç temeli yaptığımız zaman zaten ülkeler omurgalı duruş sergileyebilirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da bu zirvede yer alması, aile fotoğrafında
Kıbrıs
yer
adası
alması.
Adası ve Doğu Akdeniz'deki önce hidrokarbon yatakları, petrol doğalgaz yataklarıyla başlayan, sonra münhasır ekonomik bölge sınır tartışmaları, arkasından işte bu İran Körfez savaşının çıkması ve İsraillerin kaçış rotası olarak, yani ülkelerine bir füze düşme riski olduğunda ilk kaçtıkları yerin Kıbrıs olması yönüyle, Kıbrıs'ta özellikle Rum kesimde Siyonistlerin arsa satın alması, bu arsalara üs kurma teşebbüslerinde bulunması gelecekte suların Kıbrıs üzerinde ısındığını gösteriyor. Ve Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen işte başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı bu tür toplantılarda yanında götürerek artık orasını da bizim yavru vatanımız, arka bahçemiz olduğunu, yani bize rağmen orada birilerinin at koşturmasına müsaade edilmeyeceğinin bir mesajıdır bu aslında.
Peki hocam, devam edelim. İran, ABD ve İsrail savaşında bir ateşkes söz konusuydu. Trump uzatıldığını açıkladı. Bunda Haç döneminin de etkisinin olduğu ifade ediliyor. Hatta Körfez ülkelerinin baskısının olduğu söyleniyor. Peki anlaşma noktasında ne durumdayız? ABD-İran arasında bir anlaşma henüz söz konusu değil ama bir taraftan da Trump'ın danışmanlarının, ekibinin Trump'a anlaşma yapılması konusunda baskı yaptığı ifade ediliyor. İsrail'in ise saldırı konusunda bir baskısının ABD'ye olduğu ifade ediliyor. Buradan devam edelim. Bu arada Pakistan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı İran'ı ziyaret ediyor. Burada da bir anlaşmanın olması için Pakistan'ın gayretleri devam ediyor. Son durum nedir hocam?
Şimdi geçen yıl bir 12-13 günlük bir Haziran'da saldırı olmuştu. Sonra 28 Şubat'ta başlayan, yaklaşık 40 gün süren bir savaş oldu. Ve benim kanaatim şu, İran'da, Amerika'da ikinci bir 40 gün savaşı kaldırabilecek mecalleri kalmadı. Ne İran'ın ne Amerika'nın. Amerika bir taraftan tehdit ediyor, bir taraftan işte sopa gösteriyor, havuç gösteriyor.
Olumlu mesaj veriyor.
Ama bir taraftan da harıl harıl Körfez'e, müttefik ülkelerine ve oradaki uçak gemilerine lojistik ve mühimmat desteği yaptığı haberler de geliyor. Fakat her ne kadar o mühimmat desteği yaparsa yapsın, şöyle bir kısım gerçekler ortaya çıktı. Birincisi, Amerika'nın artık İran'daki rejimi değiştiremeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Amerika'nın İran'a kara harekatı düzenleyemeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Ve Hürmüz Boğazı üzerinde İran hiç hayal edemeyeceği kadar
güç kazandığı
ortaya çıktı. Ve önceden zaten serbestçe geçilen Hürmüz Boğazı'nın şu anda eski haline dönmesi bile başarı.
Evet.
Hanesine yazılacak noktaya geldi. Fakat öbür taraftan ise İran zaten ekonomik olarak halk sokaklara dökülmüştü. Yani bundan bir yıl önce. Evet. Yani durum çok da iyi bir noktada değildi o ambargolar sebebiyle. Şu an daha da...
İran halkını da tahkim etti,
evet,
değil mi hocam?
Yani İran dışarıya karşı kendi içerisinde yek vücut olmakla birlikte... Hayatın o derin akışı içerisinde de İran'da artık bıçak kemiğe dayandığını söyleyebiliriz. Yani halkın o yoksulluk ve mağduriyet konusunda, ekonomik konularda. Bir taraftan da Amerika ve İsrail'in planı şuydu. Türkiye arabulucu olarak devreye girmeseydi İran Körfez'deki Amerikan üslerini bombaladığında Kuveyt'te, Katar'da, Suudi Arabistan'da bu ülkelerde onlara karşılık verseydi şu an... Yani İsrail'in ve Amerika'nın hedefi şuydu. Ya rejimi değiştirmek veya Körfez ülkeleri, yani Suudi Arabistan ve İran'ı çatıştırıp kendisi de buradan bir şekilde çekilmekti. Ama hesaplar tutmadı. Bugün iki ileri bir geri müzakereler sürüyor. Ama benim kişisel tahminim şu. Üç vakte kadar, belki bu akşam olur. Ama genelde bu cuma akşamları yapıyorlar. Belki bayramdan sonraki bir cuma akşamı. Evet. Sınırlı bir askeri operasyonla ve karşılıklı perde gerisi diplomasiyle bir ateşkes olacaktır. Fakat maddelerin hepsini herkesin ve dünyanın bilmesine gerek yok. Çünkü biz şunu biliyoruz ki hem İran hem Amerika artık bu işi daha fazla sürdürmenin her iki tarafa da kaybettirdiğini ve sonuçta her iki tarafın da nihai hedefine ulaşamayacağı gerçeğini gördüler. İsrail bildiğiniz gibi provokasyon yaparak, bölgeyi karıştırarak kandan beslenen bir vampir gibidir. O sütünün hükmünü yapacaktır. Ortamı karıştırmaya çalışacaktır. Fakat Türkiye akıllıca bir diplomasiyle Suriye'de olduğu gibi ki Suriye'de ikide bir İsrail bombardıman yapıyordu. Amerika ile görüştü. Yani buradaki elemanının tasmasını tut İsrail'in. Evet. Dolayısıyla gereğini biz yaparız. O kesildi. Şu anda da Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkeleri mekik diplomasisi yaparak bu işin daha büyük boyutlara sıçramaması, Körfez'deki ülkelerin de bu işe dahil olmaması konusunda çabalar sürüyor. Çünkü ortam karışırsa Türkiye bu işten zarar görüyor. Ama barış ortamı olursa, diyelim ki Çin'in kuşak yol projesi, Irak'tan başlayıp Türkiye'ye gelen kalkınma yolu projesi, yani bu boru hatları ve ekonomik entegrasyon ne kadar artarsa Türkiye'nin bu iş lehine olur. Türkiye Hicaz demir yolunu canlandırmayı planlıyor. Bölgesel entegrasyonu planlıyor. Dolayısıyla biz İran'ın parçalanmasını da istemeyiz. Bölge ülkelerinin yeni bir savaşa girmesini de istemeyiz. Türkiye'nin hedefi kazan kazan. Yani hem biz hem çevre ülkeler. Çünkü bu kazan kazan politikasında da herkes gücü nispesinde kazanır ki Türkiye bölgede en güçlü ülkedir. Bu kazananlar arasında da en büyük pastadan pay alan Türkiye olacaktır. Ama tam tersine ortalık İsrail projesi kazanır da herkes birbirinin boğazına sarılır, kan gövdeye götürürse herkes kaybeder. Ama kim ne kadar kaybeder, o da işin sonunda ortaya çıkar.
Peki hocam. Devam edelim. Önemli iki ziyaret vardı Çin'e. ABD Başkanı Donald Trump 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden devlet başkanı oldu. Tabii yine bir öncekini de kendisi yapmıştı o ziyareti ilk döneminde. Trump'ın Çin ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Trump istediklerini alabildi mi? Çin bu ziyaretten ne kazandı? Bunu konuşalım öncelikle, ardından da yine önemli bir ziyaret. Trump'ın ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin ziyaret etti. Şöyle ki üst düzey bir karşılamayla iki devlet başkanı da karşılandı ama Trump Büyükelçi tarafından karşılandı. Putin Dışişleri Bakanı tarafından Çin'de karşılandı. Öyle bir fark vardı. Öncelikle Trump'ın Çin ziyareti sonuçları itibarıyla bölgesel ve küresel anlamda ne gibi sonuçlar doğurdu?
Başlayacak olursa Trump'ın Çin ziyaretinde aslında bir bilek güreşi. Yani iki tarafta birbirine gülüyor, bir takım mesajlar veriyorlar ama aslında gelecekteki bir kapışmanın bu ön replikleri.
Evet.
Çünkü bu mücadele öyle ya da böyle sürecek. Şimdi Amerika'nın bölgede en yakın müttefikleri var. Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur gibi ülkeler. Şimdi Çin bu ülkelere yavaş yavaş sarkmaya başladı. Önce de Tayvan'ı kendi bünyesine katmaya çalışıyor. İşte burada ipler kopacak ama nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Fakat konuşulan konu Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol güvenliğinin ve ticaretin sağlanmasıydı. Trump aslında aba altından sopa göstererek Çin'e şunu söyledi: gel beraber bu Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda birlikte hareket edelim. Sen bu İran'a verdiğin bu uydu desteği, lojistiği kes. İran senden o yardımı almazsa mecbur kalır, diz çöker. Bu boğaz açılırsa da bu işten en çok sen karlı çıkarsın gibisinden telkinlerde bulundu. Ancak gerek Rusya gerek Çin şunu biliyor ki İran bir ön karakoldur. İran düştüğü zaman sıranın kendilerine geldiğini biliyorlar. Dolayısıyla İran'a olan sevgilerinden
değil,
muhabbetlerinden değil. İran aslında şu anda Çin adına, Rusya adına bölgede Amerika'yla mücadele eden bir konumdadır. Ancak perde gerisinden her türlü istihbarat, lojistik ve yedek parça teminatı sunuyorlar ambargolara rağmen Çin ve Rusya. Fakat İran adına gelip de orada savaşmayı da pek
düşünmezler.
Yani bir Rusya'nın veya Çin'in Amerika'yı karşısına alarak İran yanında görülmek istemeyecekler de bir gerçek. Gelelim ikinci ziyarete, Putin'in ziyaretine.
Evet.
Putin'in ziyareti ise yani iki akrabanın, iki dostun bir karşılıklı ziyareti gibiydi. Çünkü Amerika'ya karşı Çin ve Rusya bir blok oluşturmaya çalışıyor. Malumunuz dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkedir Rusya. 17 milyon kilometre karesi ile dünyanın 149 milyon kilometre karelik toplam karaların %12'si tek başına Rusya'ya aittir.
Evet.
Çin de 9,5 milyon kilometre kare yüzölçümü ve 1 milyar 400 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesiydi. Şimdi Hindistan açık öne geçti. Şimdi bir tarafta çok kalabalık 1 milyar 400 milyonluk bir ülke, bir tarafta devasa yeraltı kaynaklarına sahip, doğal kaynaklara sahip bir Rusya. Rusya'nın sattığı petrol, doğal gaz ve her türlü ham madde Çin'in dünyadan tedarik etmeye çalıştığı ürünlerdir. Dolayısıyla Çin'in Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi her zaman lehinedir. Rusya da Amerikan ambargolarından sıkıldığı için Çin bir nefes borusu halinde. Ancak bu ilişkide Rusya nın bir handikapı var. Şöyle ki, yani bir coğrafyacı olarak bunu ifade etmek zorundayım. Şimdi Rusya 17 milyon kilometre kare yüz ölçümünün 12 milyon kilometre karesi Sibirya'dadır. Yani Uralların doğusunda ve 143 milyon nüfusun da 100 milyondan fazlası Avrupa yakasında. Yani düşünebiliyor musunuz? 12 milyon kilometre karelik bir alanda 35 milyon civarında bir nüfus var. Boş adeta.
Evet.
Çin ise 1 milyar 400 milyon nüfuslu bir ülke. O Kamçatka Yarımadası ve Mançurya bölgesinden sınırdır. Rusya bir taraftan Çin'e ham madde satmak, petrol, gaz satmak, ilişkileri geliştirmek isterken diğer taraftan da Çin'e fazla bulaşmak istemiyor. Her an Çin'le bir sürtüşme yaşasa o bakir toprakların Çin tarafından işgal edilme riski ve tehlikesi ve tehdidi var. Onu da ayrıca not etmek gerekir. Yani düşünebiliyor musunuz? 12 milyon kilometre kare, yani Türkiye'nin 15 katı büyüklüğündeki bir alan var. 35 milyon sadece nüfus var orada. Hı hı. Bomboş arazi. Çin'de de iğne atsan yere düşmeyecek. Yani Hong Kong'da, evet. Doğu Çin'de böyle bir durum var. Bu nedenle Rusya Çin'le iyi ilişkiler geliştirmek isterken bir adımda, bir kol boyu da uzak durmaya çalışan bir konum var. Onu da ayrıca, evet, belirtmek lazım.
Bu arada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir ifadesi vardı Putin'le görüşürken. Orman kanunları ifadesi. Buna karşı birlikte mücadele edelim. Tabii kasıt Trump'ın
Amerika
yaptığı.
Amerika işte Venezuela'da yaptığı. Evet. Şu an Küba'yı işgale, evet, hazırlanıyor.
Evet.
Yani muhtemelen bu Körfez'deki Hürmüz Boğazı meselesi, hı hı, hallolsun. Sırada Küba, tabii, var. Sonra Grönland var. Kanada var. Yani Amerika artık burası, yani tıpkı ormanda en güçlü olanın
kimse, evet,
gücü yettiği diğer canlılara hükmetmesi gibi Amerika'nın yaptığı şu anda o.
Hı hı. Peki birlikte mücadele etme fikri ete kemiğe bürünür mü?
Elbette, yani Çin'le Rusya birlikte hareket etmek konusunda bir işte bir aradalar. Ancak, hı-hı, Trump'ın şöyle bir siyaseti var. Ukrayna konusunda, evet, da bunu gördük. Trump Rusya'yı en azından Çin'le müttefik yapmamaya, karşısında olmasa bile tarafsız yapmaya çalışıyor. Hı-hı. Yani Amerika'nın hedefi Rusya ya Amerika tarafında kalsın ya tarafsız kalsın. Yani Rusya ile Çin aynı
bir araya gelmesin.
Aynı blokta oldukları zaman Amerika için
tehlike,
bayağı büyük bir sıkıntı oluşturur. Bu nedenle Amerika'nın politikası Çin'i yanına çekmek, hı-hı, değil. Rusya içinden ayırma politikası var. Putin de tam tersine
Çin'e yaklaşıyor.
Yani Trump'ın ziyaretinden hemen birkaç gün sonra Çin'e gitti ki bu ilişkileri sıcak tutmak adına.
Peki hocam. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor bir taraftan ve son günlerde de bir hayli kızışmış durumda. Zelenski son bir haftada Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırılarında 52 kişinin öldüğünü açıklamış. Bir diğer taraftan Rusya'nın bir açıklaması var. Ukrayna ordusu diyor 8 Mayıs'tan bu yana 8.970 kez ateşkesi ihlal etti diyor. Bir başka gelişme ise hocam, ABD Ukrayna'ya 108,1 milyon dolarlık Hawk füze sistemi satışını onaylamış. Bu da sıcak bir gelişme. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Buna da bakalım.
Aslında Rusya-Ukrayna savaşı artık dünyamızda geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından ibretlik bir hadise. Yani biz Çanakkale cephesinde 9 ay boyunca siperlerde karşılıklı çatışmalar falan, evet, olmuş diyoruz. Artık cephelerde öyle siperlerde askerlerin mücadele ettiği savaştan daha çok dronların, İHA'ların, SİHA'ların karşılıklı saldırılarına dayalı bir savaş sistemine doğru giden bir dünyadan bahsediyoruz. Mesela 18 Mayıs günü, daha bundan birkaç gün önce Rusya 22 füze ve 524 SİHA ile hava saldırısında bulunuyor Ukrayna'ya. İşte sizin az önce bahsettiğiniz ölümlü hadiseler de onda oluyor. Ukrayna'da bundan hemen önce Moskova'ya kadar gidiyor. Orada hatta subay lojmanların, yani şöyle düşünün, onların hava savunma sistemi S-400 bize de sattılar.
Evet.
İşte.
Aha, aynısı,
hava,
evet,
savunma sistemleri var. Fakat sürü dronları dediğimiz, yani çok fazla
drona
sayıda
karşı,
dronla yapınca o hava savunma sistemleri, diyelim ki onun 90 tanesini yok etse 10 tanesi hedefe ulaşır ve o da zayiat veriyor. Ve Moskova'ya kadar, ki subay lojmanlarına kadar bu saldırı olunca Rusya da buna misilleme olarak yaptı. Şunu söyleyebiliriz. Artık cephe hattından bir ucu Ukrayna, bir ucu yani bir ucu Moskova, bir ucu Ukrayna'nın ta Polonya sınırında Lviv'e varıncaya kadar savaş artık ülkenin bütün coğrafyasına
yayılmış durumda.
Füzeler vasıtasıyla yayılmış durumda. Yani günümüzdeki savaş artık sadece sınırda, cephede değil. Adam bir füze atıyor, ülkenin en ücra noktasındaki bir hava üssünü, bir lojistik destek hattını veyahut da bir şehri bombalayabiliyor. Geldiğimiz dünya bu. Ve Ukrayna-Rusya savaşında da aslında Amerika ve Batı dünyası Ukrayna'ya vermiş olduğu sofistike, gelişmiş böyle silah sistemleriyle Rusya'yı zayıflatmayı, savaşı dengede tutmayı ve Rusya'nın enerjisini orada tüketmeyi hedefliyorlar. Bunun neticesinde ne oluyor? Rusya artık Afrika'da iddialarından vazgeçmek zorunda kalıyor. Evet. Mesela Suriye'den kolay kolay vazgeçemezdi, gitti. Yani Rusya, yani dünyaya yönelik birçok böyle küresel iddialarından yavaş yavaş vazgeçip Ukrayna'ya abanmak durumunda kalıyor. Zaten bunu, bu savaşı çıkaranların da tam da istediği buydu, başta İngiltere olmak üzere.
Peki hocam, yine bunun benzeri bir savaşı da tabii Yunanistan'la Türkiye arasında çıkartmak istiyorlar. Yunanistan'ı bu yönde kışkırtıyorlar. Yunanistan'ın da attığı adımlar vardı. Son olarak bir geri adım var Yunanistan'dan. Dimetoka ve Kerpe'deki füze bataryalarını Yunanistan kaldırma kararı almış. Bu ne anlama geliyor? Bir iyi niyet göstergesi mi? Ne dersiniz?
Şimdi bu tür askeri konuşlanmalar veyahut da geri çekilmeler aslında perde gerisinde dışişleri bürokratların, askeri bürokratların konuşmaları, karşılıklı müzakereleri, tehditleri, şantajları neticesinde bir karar alınır. Yani biz de medyadan son anda duyarız. İşte evet, şu şuraya üs kuruyor, şu şuradan çekiliyor gibisinden. Şimdi Yunanistan'a başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika zaman zaman Türkiye ile olan hesaplarını kesme adına onlara bir takım vaatlerde bulunarak coşkuyu veriyorlar ki Zelenski bunun tipik bir örneğidir. Evet. Ve Yunanistan'ın eti budu Türkiye'ye karşı koyacak bir cesareti yoktur. Ekonomisi buna müsait değildir. Ama ona o aklı, o cüreti ve o silahı verenlerin hedefi zaten Yunanların menfaatine değil, Türkiye'yi buraya da meşgul ederek Türkiye'nin de küresel ölçekteki iddialarından vazgeçmesini sağlamak. Bunu en çok Fransa ister mesela, Afrika'da ayağına bastık onun. İngiltere ister, küresel ölçekte menfaatlerine çomak sokuyoruz. Bu nedenle de sanırım Yunanistan'a da gereken mecralardan mesajlar verilmiştir.
Peki hocam. Devam edelim Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle. Geçen hafta doğrudan ticaretin iki ülke arasında başlamasına yönelik adımlar atılmıştı. Ermenistan'dan da bir adım geldi hocam. Türkiye ile arasındaki normalleşme müzakerelerini desteklemek için sınır kapılarında pasaportlara basılan resmi giriş çıkış damgalarından Ağrıdağ sembolünü kaldırmış. Güzel bir hamle. Bu sınır kapılarının açılmasının da bir işareti olabilir mi önümüzdeki günlerde? Buyurun hocam.
Şimdi dünyada ticaretle ilgili şöyle bir kural vardır. Sizin denize kıyınız yoksa maça 3-0 mağlup başlıyorsunuz. Yani çünkü uluslararası ticarette en ucuz taşımacılık, en avantajlı böyle ticaret deniz yoluyla olandır. Ki Ermenistan'ın denize sınırı yok. Yani bu yönüyle baktığımızda Ermenistan
3-0 mağlup.
Artı Ermenistan'ı çevreleyen ülkelere baktığımızda doğusunda Azerbaycan 10 milyon nüfuslu, batısında Türkiye 90 milyona yakın bir nüfus. Güneyinde İran var. İşin garibi İran'ın 32 eyaletinin 6 eyaleti Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Erbil. Bunların hepsi de Azerbaycan Türk'ü. Kuzeyinde Gürcistan var. İşin garibi Gürcistan'ın Ermenistan sınırında da Karapapak Türklerinin olduğu, Borçalı Türkler var. Yani dört bir yanından Türk halklarıyla çevrili ve denize kıyısı olmayan bir ülke. Siz hala Türk düşmanlığı yaparak bu coğrafyada sağlıklı bir devlet olarak büyümeniz mümkün değil. Ve nitekim de 91'den bu yana Ermenistan bir gün yüzü görmedi. Ekonomik olarak iki yakası bir araya gelmedi. Şu anda Ermenistan'da nüfus 3 milyonun altına düştü. Yani Azerbaycan bağımsızlıktan bu yana nüfusu bir o kadar artarken Ermenistan nüfusu geriye gitti. ve şu anda her aileden bir kişi Rusya'da işçi olarak çalışıyor. Yani 3 milyon nüfusu bir ülkede, yani 1 milyona yakın insan yurt dışında işçi olarak çalışıyor. Türkiye'de bile 50-100 bin arasında kaçak Ermeni işçinin çalıştığı söyleniyor. Bu nedenle baktılar ki, yani tıraşların önüne koyduklarında, yani Türkiye ile Azerbaycan'la düşmanlık güderek elde edebilecekleri herhangi bir kazanım yok. Yurt dışından, diasporadan kendilerine yani bir miktar parayla birlikte coşkuyu verenlerin ateş bacayı sardığında, ki bunu Karabağ'da birinci ve ikinci Karabağ Savaşı'nda gördüler. Ve Paşinyan da akıllı bir siyasetçi. Ve artık evet, diyor ki biz burada eski tarihi bir takım kavgaları sürdürerek var olmamız mümkün değil. Türkiye ile Azerbaycan'la ticaretimizi geliştirelim. Belli noktalarda asgari müştereklerde anlaşalım. Hı-hı. Ve yolumuza devam edelim diyor. Doğru olan da budur aslında.
Peki hocam, devam edelim. İslam düşmanlığına dair batıdan haberler gelmeye maalesef devam ediyor. Son olarak ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi vefat etti. 2 kişi yaralandı ve 2 saldırgan intihar etti. Olayında nefret suçu olarak soruşturulduğu belirtildi. Nazi uzantıları dikkat çekiyor saldırganlarda. İslam düşmanlığının geldiği noktaya bir göz atalım birlikte.
Evet, Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuda, hı hı, nüfus olarak, ekonomi olarak en büyük eyaleti ve ortalama, yani Türkiye bütçesinden daha büyük bütçesi olan bir eyalet. 3 tane büyük şehri var. Meksika sınırda San Diego, orada da Los Angeles ve en kuzeyde Silikon Vadisi'nin olduğu San, evet, Francisco. Şimdi buralar hem çok zenginlerin hem de çok kozmopolit yapının olduğu bir yer. Irkçılığın ve bu tür kozmopolit yapı içerisinde her türlü manipülasyonun yapılacağı bir nokta. San Diego'da Meksika sınırına yakın, tıpkı bizim Mersin, Adana'yı andıran bir şehir. Oradaki İslam merkezini ben görmüştüm bir ziyaretimizde. Evet. Bu saldırgan aynı zamanda kendisi de intihar ediyor. İki saldırgan. Ya burada bunların şöyle bir ruh hali içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bunlar böyle profesyonel terörist falan değil. Manipüle edilebilecek, kandırılabilecek, yönlendirilebilecek insan tipi her zaman bulabilirsiniz. Yani muhtemelen bir akıl bunları buraya yönlendiriyor. Bu katliamı yaptırdıktan sonra da kendilerini yok ederek bir örgüt bağ bulmak da buradan biraz zor. Ama sonuçta oradaki İslamic Center deniyor. Evet. Oradaki Müslüman toplumların huzurunu kaçırmaya yönelik bir şeydir. Mesela biz bir Ramazan ayında oradaydık. Ramazan ayında insanlar İslamic Center'a gidiyorlar. İftarını yapıyorlar. Herkes yemeğini getiriyor. Yani orada cami, yani Avrupa'da da öyle, Amerika'da da cami hayatın merkezi. Yani evet, siz sadece oraya namaz kılmaya gitmiyorsunuz. Onun altındaki marketler ve alışverişinizi oradan yapıyorsunuz. Kültürel merkezler vardır. Yani çocuğunuza dinini, dilini, kültürünü de orada öğretiyorsunuz. Dolayısıyla oralara yönelik saldırıların hedefi de oraları güvensiz bir yer gibi gösterip o insanların oraya gidişinde bir korku ortamı oluşturmak diye söyleyebiliriz.
Evet hocam. Önemli bir hadiseyle devam edelim hocam. Malumunuz bahar mevsimi içerisindeyiz, yaza doğru geçiyoruz ama bu yıl geçen yıllara oranla yağmurların arttığını, yağışların arttığını, barajların dolduğunu, hatta o kadar ki dolup taştığını ve artık baraj kapaklarının açıldığı bazı köylerin su altında kalma, evet, tehlikesiyle, tehdidiyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'de yaşananlar böyle ama Arap coğrafyasında da yine yağmurların arttığına dair haberler görüyoruz. Bunun sebebini sormak istiyorum size. İngiliz politikacı Galloway, onun bir açıklaması var. Bunlar tesadüf değil diyor. ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki radar tesisleri imha edildi. Bu durumun hemen ardından İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve Irak'ta şiddetli yağışlar başladı. Nehirler akmaya başladı. Yüzyıllardır kurumuş olan yataklar suyla doldu. İran'da uzun yıllar sonra kar yağıyor. Bu havanın bir silah olarak kullanıldığının en somut kanıtı diyor, bulutların çalındığından söz ediyor böyle bir iddiadan. Siz bir coğrafyacısınız, bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seneki yağışların artması neye bağlı? Buyurun hocam.
Şimdi bildiğim kadarıyla yağmur bulutlarını siz yağmur bombası atarak, yani üzerinizden böyle transit geçecek bulutları tohumlayarak yağışa sebep olabilirsiniz.
Evet.
Yani böyle bir teknoloji var. Fakat yani şu son yağışları oradaki radar üstüne bağlamak, yani ilahi iradeye de yani
aykırı
bir şey. Buna delil olarak şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinden bir misal verin ki kıssalar bizim hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık
tabii.
Üçte bir kıssadır. Yani 7 yıl kuraklık, 7 yıl
bolluk.
Peki kuraklık ve bolluk nasıl oluyor? Yağmurlu oluyor. Demek ki Türkiye'de de birkaç yıldan beri kuraklık var idi. Ben hep şunu söylüyordum. Hatta ben ziraatle de uğraşıyorum. Birçok kişi tarlayı eksek mi? Yani yağmur olacak mı? Ben şunu söylemiştim. Ya Allah-u Teala insanların hiçbirisi bir damla yağmur hak etmese bile oradaki böcekler için, kelebekler için, kuşlar için, oradaki nebatat için Allah yine yağmurunu verecektir, gönderecektir. Yağmurlarla ilgili şunu söyleyelim. Bazen salınımlar olur iklimde. Bu gecikmeler olur. Yani diyelim ki kışın düşmesi gereken yağış 2-3 ay yağmaz ama bir bakarsınız bahar ve yaza doğru normalin 2-3 katı yağış olur. Yine o denge sağlanır. Çünkü bir yıl içerisinde dünyadan buharlaşan su buharı miktarıyla dünyaya düşen yağış miktarı aynıdır. Bazı yerlerde kuraklık olurken bazı yerlerde sel afeti olur. Bu da ilahi bir durumdur. Bu nedenle yani bunu işte Amerikan radar sistemine falan bağlamak çok fazla
komple teorisi olarak.
Komple teorisidir diyorum. Çünkü bu iklimlerde tarihi süreç içerisinde de bu tür salınımlar çok sık vardır. Olabilir. 30-40 yılda bir bu döngü olur. Ve şu anda da o geçtiğimiz yıllardaki kuraklığın bir telafisi diye düşünülebilir.
İnşallah. Ve hep böyle olur diye dua edelim inşallah. Rabbim, afete de sebebiyet vermeden.
Narın da hoş, nurun da hoş denmiş ya.
Evet.
Rabbimden gelene
razıyız diyorsunuz. Peki hocam. Zilhicce ayındayız. Haftaya inşallah Kurban Bayramı'nı İslam dünyası olarak idrak edeceğiz. Aynı zamanda mübarek haç dönemi de eskilerin ifadesiyle, eski medyanın, gazetelerin ifadesiyle hocam bu senede Kurban Hacca denk geldi.
Evet.
Şimdi haç ne demek hocam? İslam medeniyeti açısından, İslam dünyası açısından, medeniyet coğrafyamız açısından ne gibi bir öneme sahiptir haç? Öncelikle bunu sorayım, sonra da kurban için düşüncelerinizi alayım.
Şimdi şöyle düşünelim. Yani internetin, radyonun, televizyonun, basının, medyanın olmadığı bir dünya düşünün. 1000 yıl öncesinde.
Evet, haberleşmenin olmadığı bir dünya.
Yani acaba Türkistan'daki insanlar ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Hindistan'da neler oluyor? Afrika'da ne var ne yok? Aslında hac bütün Müslümanların dünyadan oraya gelerek birbirinden haberdar olduğu ve birbirlerinin derdiyle dertlendiği bir böyle bir siyasi yönü de vardır hacı.
Evet.
Peki günümüzde medya bu kadar yaygın iken, peki o zaman haber almaya gitmediğimize göre hacca
gerek yok mu?
Hacca gerek yok mu? Hayır, tam tersine şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı gibi teşkilatımız varsa demek ki Müslümanların o hacı vesile kılarak bir ümmet birliği ve şuuru içerisinde mesela Gazze'ye karşı o hacda tavaf eden Müslüman ülkeler ve onların siyasi iradeleri ortak bir tavır almış olsa İsrail bunu yapabilir mi? Hac aslında ümmetin vahdeti, birliği ve bir de Allah karşısında o beyaz kefeni giyer gibi ihram karşısında yani bir tarağın dişleri gibi müminlerin eşit olduğunun bir göstergesidir. Kurban ise Rabbe kurbiyet yaklaşmadır. İnşallah Rabbim kurbanlarımızı kurbiyete vesile kılar. Bu vesileyle de yani Türkistan'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Afrika'da bağış yapılan kurbanların, evet, ki Türkiye bu konuda hakikaten son 25 yılda çok büyük aşamalar kat etti. Evet. Yani artık Türkiye beklenen, hı-hı, bir ülke oldu kurban konusunda. Bu bizim de soft power olarak aynı zamanda İslam dünyasında ve medeniyet coğrafyamızdaki gücümüzü gösteren, evet, bir unsurdur. Hı-hı. Bugün Afrika'da Çin'den sonra en etkili gücün Türkiye olduğu söyleniyor. İşte kurban, Ramazan, evet, bunların hepsi birer, hı-hı, vesile oluyor. Hem Rabbe kurbiyete hem de medeniyet coğrafyamızda, hı-hı, vahdete vesile olması duası, evet, niyazıyla inşallah Kurban Bayramı'nın ağız tadıyla geçirmesi, evet, duası niyazıyla şeyde, bütün hocam, kardeşlerimizin bayramını şimdiden, evet, tebrik ediyoruz.
Şimdi Hüdayi Vakfımızda 40 ülkede, evet, kurban kesecek. Oradaki muhtaçlara, kimsesizlere o kurban etini ulaştıracak. Bunun önemine dair de kısa birkaç cümle alalım ve noktalayalım.
Yani
programımız.
Şöyle, tok açın halinden anlamaz derler. Yani Türkiye'de belli bir refah düzeyi var. İnsanların artık evinde elektriğin olması, musluktan suyunun akması, her gün sıcak yemeğin önüne gelmesi gayet normal karşılanan bir şey. Ama dünyanın birçok coğrafyasında hala yani derme çatma barakalarda yaşayan, evet, elektrik su sisteminin olmadığı, üç öğün yemek kavramının hayal ötesi bir şey olduğu bir, evet, dünyada yaşıyor. İşte böyle bir dünyada biz o insanlara yılda bir kez de olsa verdiğimiz o kurban etiyle yaptığımız ikram o insanların gönlüne girmemize vesile oluyor. Bu nedenle bizim azımız gibi görünen şeyler onların dünyasında çok, hı-hı, büyük çokluktur. Hatta, evet, geçen Tanzanya'ya giden bir kardeşimizle görüştüm. Ya diyor ki keşke diyor Türkiye'den gelirken diyor şöyle bir koli getirdim de diyor birkaç koli daha böyle şeker, lollipop, bir şeyler, evet, getirseydim diyor. Niye dedim? Ya diyor buradaki o kadar çok çocuk var ki diyor ona verdiğiniz küçücük bir şeker diyor onun gönlünü almaya, evet, onun dünyasına girmeye vesile oluyor diyor. Yani biz şu anda birçok alanda duygunluğa erişmişiz. Hı hı. Kadir kıymet bilmiyoruz ama o coğrafyalar öyledir. Bu nedenle imkanı olanların böyle infak etmek ve değişik coğrafyaları görmek isteyenlerin yani bu tür yerlere gidip hakkal yakin olarak görmesi, bir yetimin başını okşaması, hı hı, ve bazı coğrafyalar var ki bu işte Burkina Faso, Tanzanya, Ghana, Nijerya gibi ülkelerde yani ya siz gideceksiniz oranın o insanın Müslüman olmasına vesile oluyor veya Hristiyan misyonerler, evet, gidiyor. Yani böyle cephe ülkeler, hı-hı, vardır Afrika'da.
Şeyi de duyuyoruz yani hocam hem Ramazan'da gıda kolisi hem de kurbanda kurban etinin ulaştırıldıktan sonra insanların Müslüman olduğu hikayeleri, evet, de duyuyoruz. Evet. Bu da önemli bir, evet, vesile oluyor.
Çünkü o insanlar beyaz insandan hep, evet, böyle zulüm görmüşler. Hem biz beyaz hem de böyle onlara gönül dünyasına
ve
dokunacak
karşılıksız, değil
karşılıksız
mi
verdiğimiz zaman çok rahat o insanların gönül dünyasına girmemiz, onlara yaptığımız tebliğ etkili oluyor. Bu nedenle az çok demeyelim, elimizden geldiğince kendimiz dışındaki insanlara da işte bu kurbanda ulaşmaya çalışmamız lazım. Türkiye içinde de yani kurbanımızı kestiğimiz zaman yani kurban eti derin dondurucuda saklanmak için değil, fakir fukarayla da paylaşmak, evet, eşle dostla birlikte olmak içindir. Yani bu hassasiyetleri de inşallah göz önüne alarak nefsimizden, ailemizden, akrabalarımızdan ve memleketimizden başlayarak bütün insanlık adına iyilik seferberliği yapmamız gerekiyor. Karanlığın, bakın dünya şu anda zifiri bir karanlıkta diyoruz değil mi? Karanlığın çözümü karanlıkta bağırmak, küfretmek, şikayet değil, etmekle değil, bir ışık yaktığınız
mum
zaman bir,
evet,
aydınlanıyor. İşte bu tür şikayet ettiğimiz konuların da çözümü aslında nasıl ki karanlıkta mum yakmaksa iyilik yapmaktır. İnsanların bir derdine derman olabilmek, yük olmamak, yük çekmek ve İhsar sahibi insanların sayısını çoğaltmaktır inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Ve aynı zamanda mübarek topraklarda hacı olmak için bulunan hacı adaylarının da Rabbim haçlarını kabul etsin diyelim. Ve değerli dinleyenlerimiz, bu hafta da Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.